nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Ala Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İkinci nokta. 18. sözün ikinci noktasını inşallah okuyacağız. Tabi Risale-i Nur bu asrın idrakine mühim bir ders olması hasebiyle kıyamete kadar olacak bütün hadisatla ilgili Muazzez Üstadımızın telifatı var. Hakaik-i İmaniye'de sahibi rüşt ve dava olduğu gibi Muazzez Üstadımız içtimaiyete taalluk eden meselelerde de açılımlar meydana getirmiş, izahlar yapmış. Risale-i Nur'u okuyan herhangi bir insanın hadisatın karşısında ezilmemesini, titrememesini, ona güzel izahlar getirmesini de temin etmiş. Dolayısıyla nur talebesi olmak, her zaman söylüyoruz, bizi sorumluluk altına alır. Bizim ayaklarımızı yerden kesmez, mesuliyetimizi de artırır. Nasıl artırır? Bediüzzaman gibi olaylara bakmaya, Bediüzzaman gibi meseleleri değerlendirmeye, hadisata Risale-i Nur noktayı nazarından bakma mecburiyeti getirir. Yani bizi böyle sorumluluk altına alır. Bu üstada, bu Bediüzzaman'a talebe isek. Bugün dünyanın hali ahvali, İslam aleminin durumu vaziyeti, dünyanın işte küresel sıkıntıları, ızdırap ve çileleri insan olarak bizi de etkiliyor. İster istemez insan alakadar oluyor, öğrenmek istiyor, neticesi ne olacak, nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, İslam alemi nereye gidiyor, insanlık alemini bekleyen neticeler, sonuç nedir? Biz tabi siyasileri bilmeyiz, diplomasinin yerinde konumunda değiliz. Ancak istikballe ilgili mukadderat-ı ilahiye noktayı nazarında elimizde Risale-i Nur noktayı nazarından ipuçları var. Muazzez Üstad'a normal bir alim, bir düşünür gözüyle bakmak meseleyi farklı nazara verir. Muazzez Üstad'a vazifeli, yetkili, bu asrın idrakine hakaik-i imaniyeyi ve Kur'an'ın esaslarını nazara veren bir vazifeli ve sahibi zaman gözüyle bakmak olayları başka cihetten değerlendirmeye zemin hazır eder. Bu bakış açısıyla alakalı olan bir şeydir. Bizler nur talebeleri olarak Muazzez Üstadımıza bu noktayı, ikinci noktayı nazardan bakacağız. Dolayısıyla sözleri bir ultimatum gibi, bir delilli, ispatlı burhan gibi telakki edeceğiz. Hizmetlerimizi, düşüncelerimizi ona göre yapılandıracağız. Burada da Cenab-ı Hak bizi mahcup etmeyecektir. Yani bunda tereddüt asla caiz değildir yani. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında istikbale taalluk eden müjdeler vermiş. İstanbul'u alacaksınız demiş. Şahit miyiz? He? Şahidiz. Mısır sizin olacak demiş. Şahit miyiz? İran fetholunacak demiş. Şahidiz. Aynı zat ümit var olunuz diyor. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gürsede İslam'ın sadası olacaktır. Aynı zat diyor. Aynı zat kainatta esas olanın doğruluk olduğunu, nizam olduğunu, intizam olduğunu, güzellik olduğunu, hayır olduğunu, semereler, neticeler, faydalar mülahaza edildiğini söylüyor. Şerler, çirkinlikler serpiştirilmiştir. Gaye ve maksat değildir. Güzelliğin nüksetmesine, meydana gelmesine altyapı hizmeti görürler. Bu alemin düzeni böyle kurulmuştur. Şimdi Muazzez Üstadımız Rus polisine ne cevap veriyordu? Neye böyle dikkat ediyorsun? Medesem'in planını yapıyorum. Nerelisin? Bitlisliyim diyor. Git Bitlis'te yap bu planı. Sen Tiflis'te planı düşünüyorsun. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Sizde 3 zulmet, bizde 3 nur birbiri arkasında inkişafa başlayacak. Bu perdeyi müstebidane yırtılacak. O zaman hangi perde var? İstibdat, yani Çarlık Rusçası var daha. Komünizm de gelmemiş. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Rusya dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Çünkü Hristiyanlıktan komünizme geldi. Tekrar niye Hristiyanlığa dönsün ki? İslamiyetle bir noktada uzlaşacağını Muazzez Üstadımız ifade ediyor. Oraya uzun girmeyeceğiz. Üstadın dediği çıkıyor. Kader Üstadı teyit ediyor. Zaten Üstad kadere göre konuşuyor. İşin zahiri sebepleri ayrıdır. Hakiki sebepler ayrıdır. Allah hakiki sebepleri nazara verdi mi? Zahiri sebeple hakiki sebeplere göre hareket eder. Dolayısıyla şimdi Tiflis'te medreselerimiz var. Bitlis, Tiflis birbirini kardeş şehir ilan etmiş. Bak bak. Kardeştir diyor ya. İlanlar da yapılmış. Üstad doğru çıkmış. Abu Üstad Hazretleri istikbal noktayı nazarında İslam aleminin cemahir müttefikayı Amerika gibi diyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi İttihad-ı İslam unsurunda bir araya gelecekler. İslam devletleri eski vazifesini dünya çapında ifa edecekler. Bu işin başını da bu ülke çekecek. Bu noktada insanlık alemine de huzur ve saadet gelecek. Kıyamete yakın belli bir müddet insanlık adaletle, huzurla, sükunla o havayı teneffüs edecek. Kim söylüyor? Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşi olacak. Bu perdeyi müstebidane takallüs edip kalkacak. Ben de gelip burada medresemi yapacağım diyen zat söylüyor. Aynı zat. Eğer dedikleri doğru ise şahidiz diye deyip de gerçekleşmeyenler şu anda zaman itibariyle onlar da maziyi tasdik edecektir inşallah. Onun için bu müjdeyi biliyoruz, alıyoruz. Ancak bu müjdeler bizim irademize, bizim hizmetteki salabetimize, bizim cehdimize, gayretimize vesile noktasında bakan müjdelerdir. Madem olacak deyip beklemek doğru değildir. Biz de olacak o güzel iklimin altyapısını oluşturmak, zeminini hazırlama mecburiyetindeyiz. Ta ki hissemizi alalım. Bu kadar girizgahtan sonra inşallah bu dersimizi okuyalım. İkinci nokta. Ahsene külle şeyin halegahu ayetinin bir sırrını izah eder. Allah ne yaratmışsa, hep her şeyde, yarattığı her şeyde güzellik vardır. Ama ne yaratmışsa, bak istisna yok. Yaradılan her şey güzeldir. Bize çirkin görünen, evet onlar da güzeldir. Şer onlar da güzeldir. Ama üstad bunu ikiye ayırıyor şimdi gelecek. Bizzat güzel olanlar, bilvasıta güzel olanlar. Şöyle ki her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde dahi, her şeyi açıyor. Her şey deyince acaba insanlar neyi anlarlar? Güzellik deyince güzel şeyler anlarlar. Güzeller zaten güzeldir. Bir de insanların tıkandığı, izahında acziyet gösterdiği, güzelliklerin anlayamadığı iklimler, manzaralar, zeminler, zamanlar gelecek. Hatta en çirkin görünen şeylerde dahi hakiki bir hüsn ciheti vardır. Zahiren çirkindir, hakikat noktayı nazarında güzeldir. Evet, kainatta her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsn-i bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsn-i bilgayr denilir. Sonuçları itibariyle güzel olanlar, bizzat güzel olanlar. Sağlık bizzat güzeldir. Ameliyat sonuçları itibariyle güzeldir. Nereye? Amerika'ya. Hayırdır? Abi ameliyata giriyorum. Güle güle, biletini de kesmiş. Ya bıçağın altı. Abi neticede sıhhat yok mu? Bak, ameliyat hayır oluyor. Şimdi bahar güzeldir. Yaz güzeldir. Ama onu kış mevsimi hazırlıyor. Kış dolayısıyla güzeldir. Ama ben kışı sevmem. Sen hemen sevme. Zaten Cenab-ı Hak aleme bizim aklımızı mühendis yapsaydı biz yağmuru yağdırmaz, karı serpiştirmez, soğuğu getirmezdik. O zaman bahardan bahsedebilir miydik? Yazdan istifade edebilir miydik? Bostanı, gülistanı kimler yetiştirecekti? Allah şurayı söylüyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu alemin dengesini şu iki şekilde kanunla koruyor. Bundan kimse istisna ve müstesna olamaz. Bakın. Zaten Cenab-ı Hakk'ın esması, sıfatı, şuunatı da iki ana dalda kendini gösteriyor. Celali tasarruf, cemali tasarruf. Celali tasarruf, cemali tasarruf. Esma da bu anlamda ikiye ayrılıyor. Şuunat ve sıfat ilahiye de ikiye ayrılıyor. İşte kainattaki bütün dengeli olay ve hadisat bu iki ayrı esmanın farklı tecelliyatının neticeleridir. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi Celali'dir. Mimit ismi Celali'dir. Allah lafzayı Celali'dir. Bak dikkat edin. Allah lafzayı Celal'dir. Lafzayı Cemal denmiyor. Şimdi fazla şey etmiyor. Bir iki de Cemal'den örnek verelim. Mesela Rahim ismi Cemali'dir. Bakın şimdi. Şafi ismi Cemalidir. Hay ismi Cemalidir. Mimit ismi Celalidir. Öldürür, dirildir. Bunların kainattaki tecelliyatlarına baktığımızda kış Celalidir. Yaz Cemalidir. Değil mi? Gece Celalidir, gündüz Cemalidir. İkisi bir olacak ki günün dengesi, mevsimlerin dengesi muhafaza altına alınsın. Hastalık Celalidir, sağlık Cemalidir. Ticarette kesat celalidir. Kazanç hep kazanç olmaz. Kesat da işin içine girecek. Talebe sınıfta kaldı mı celalidir, geçti mi cemalidir. Bak ikisi bir oluyor. İktidar celal cemalidir, muhalefet celalidir. Kanun. Çünkü Cenab-ı Hak muhalefetin başına şeytanı koymuş. Adem Aleyhisselam karşısında dikilen meleğin karşısında şeytan var. Celal noktasında şeytanı yaratmış, cemal noktasında meleği yaratmış. İkisinin tasarrufatı kalplerde kadarken kalplere kadar iniyor. Meleğin ilhamı şeytanın vesvesesi. Ayın çekme itme gücüyle, celali ve cemali tasarrufatıyla okyanusları, ummanları dengede tutuyor. Met ve cezir. Ta atomların içine kadar cazibe ve dafia. Ta kalbin içine kadar kabız ve bast, haf ve reca. Bak nereler. İsimler değişiyor. Olaylar aynı. Okyanusta oldu mu met ve cezir, kalpte oldu mu haf ve reca veya kabız ve bast. Atomda oldu mu cazibe dafiya. Sağlıkta oldu mu işte diyelim sıhhat veya hastalık. Ticarette oldu mu kesatla kazanç. Hayatta ölümle yaşama. Neticede cennette cehennem iki esmanın, iki şuunatın, iki tecelliyatın son noktaları. Şimdi kainatın hamuru böyle yoğrulmuşken, şimdi şerler de li hikmetin, hayırların tekemmülü için ortaya konmuşken, şerrin aleyhine geçemeyiz. Şerri kullanmayı bileceğiz. Şer istihdam için yaratılmıştır. Şerri yaratmak şer değildir. Şerri kazanmak şerdir. Şimdi okuyalım bakın. Evet, kainatta her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşevveştir. Öyle değil mi? Hadiseler deyince işte alın kalpteki karışıklıktan tut, hastalıktan geç, deprem ve zelzeleleri dahil edin. Bugün İslam aleminin, insanlık aleminin maruz kaldığı bütün tehlikeler buna girer. Zahiri çirkindir, karışıktır, müşevveştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar saklıdır. Allah nizamlı bir şekilde karışıklığı ortaya koyuyor. Karışıklığın temelinde ne vardır? Nizam ve intizam vardır. O karışıklık kasdidir. Bilerek yapılıyor. Şimdi nedir bunun ana hattı? Şeytanları hikmetsiz yaratmayan Allah, iblis hikmetsiz mi yaratılmıştır? Üstad anlatıyor, şeytanların ve şerlerin yaratılmasının hikmetinden bahsediyor. Şeytanı hikmetsiz yaratmayan, şerleri hikmetsiz yaratmayan, değil mi? Canavarları, o hırçın, vahşi mahlukat hikmetsiz yaratmayan Allah, insanların düzenini, nizamını hikmetsiz şeye sokmaz, krize sokmaz. Birilerine getirip birilerine hikmetsiz musallat etmez. Kaderin bir hesabı, bir muvazenesi vardır. Mevla görelim neyler? Neylerse sonunu seyredeceğiz. Sonu önemli. Evet. Ez cümle, bahar mevsiminde fırtınalı yağmur. Hemen bak örneğini verdi şimdi. Çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. O nebatat nasıl açılacak? O çekirdeklerden nasıl güzel bir ağaç veya fidanlar meydana gelecek? Tohumlar nasıl çatlayacak? Üzerinden bir yağmur, bir çamur, bir kış geçecek. Ağır bir imtihana tabi tutulacaklar. O zaman bunlar açılacak, ortaya çıkacak. Bir dağda ne kadar farklı madenler var, nereden belli olacak bu? Yani o dağda 10 kilo elmas var. 2 ton da altın var. 100 ton da gümüş var mesela. Şu kadar ton da demir var vesaire, kömür ve kül. Var bu dağda. Fakat toprak olarak görünüyor. Toprağında kendi çapında bir kıymeti yok madenlerle mukayese edersek. Nasıl peki bu meydana çıkacak? O dağ kaldırılacak. Hallaç gibi atılacak. Yanacak. İmbiklerden geçecek. Teşkilatı seyredin ondan sonra. Bak neler meydana geliyor. Şimdi ilkokul talebelerinin şöyle 1000 tanesini gözünüzün önüne alın. Bu 1000 talebede doktorları görebilir misiniz? Zahiren ama var. İçinden birileri doktor olacak. Birileri kaymakam olacak. Birileri mühendis olacak. Birileri devlet adamı olacak. Birileri de çoban olacak. Birileri de fakir fukara gariban olacak. Birileri de kapıcı olacak. Hizmetli olacak. Ama onlar o anda belli değil. Ne zaman belli olacak? İmtihana tabi tutulacak. Hallaç gibi atılacak. Cenderelerden geçirilecek. Ondan sonra teşkilata bakın. Ne çıkacak onlardan? Aynen bunun gibi. Allah insanları imtihana tabi tutuyor. Bu insanlardan maddi ve manevi murat ortaya çıkacaktır. Maddi murat da manevi murat da ortaya çıkacak. Bunun için insanlar hem semavi hem arzi, hem dahili hem harici, hem nefsi, hem çevre itibariyle ciddi imtihana tabi tutulacak. İnsafsızca elenecek. Hayvanların böyle imtihanı yok. Bunlar imtihana medar yaratılmamışlar. Biz, bizim çapımız buna müsait. İmtihana kimler girer? Üniversite imtihanına kim giriyor? Liseyi bitirenler değil mi? Öyle değil mi? Bak yaş haddi var, okul haddi var değil mi? Özellik arıyor. Elini kolunu sayar herkes üniversite imtihanına girebilir mi? Şurafe hayvanlar insanların imtihanına girebilir mi? Niye? Lise mezunu değil. Yaşı tutmuyor. Çapı yok, kültürü yok. Neden onları imtihana alacaklar? İmtihana girmek bir liyakattir. İmtihana girmek bir seviyedir. Altyapı ister. Allah insanı o anlamda yaratmıştır. Yetkiyi, selaheti verdiği mahluk, eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemindir. İnsan buna müsaittir. O halde melikin atiyelerini, matiyeleri taşır kaidesine göre Allah dünyadaki o imtihanlarına insanı mazhar etmiş, onu geliştirecek, ondan açılımlar meydana getirecektir. Bu açılımlar tekliflerle, tavsiyelerle, eğitimle, tebligatla olmazsa musibetle olacaktır. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin mazharı olan tecelliyat-ı celaliye-i sübhaniyenin, bak başta o tasnif ettiğimiz meseleyi üstadımız açıyor. Kış hadiselerinin tazikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazar çiçeklerin dostları olan nazarın hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Bir hareket, bir teşkilat olacaksa, mevcutlara hayat hakkı tanınacaksa birilerinde de memet hakkı tanınacaktır. Ölüm. Her gelen dünyada kalsaydı, her gelen ömrünü devam etti, biz nerede oturup nerede yaşayacaktık? Yeni koyunlar nerede ikamet edecekti? Yeni çınar ağaçları, yoncalar nerede bitecekti? Her gelen dünyada kalıyor. 70 yıllık çınar, 30 yıllık yonca. Kartarmış, ne büyüyor ne ölüyor. Her tarafın dengesi bozulurdu. Öyle bir ekolojik dengeyi Cenab-ı Hak kurmuş ki, yani hiçbir ferde zayiat vermediği gibi müthiş bir denge var. Hassas noktalarla ayakta duruyor. Hala havanın oksijen nispeti bellidir. Bak bugün kaç milyar insan havayı alıp veriyor. Denge bozulsa hayatımız da bozulacak. Müthiş bir şey. Hala aslanlar geyikleri, ceylanları parçalıyor. Ceylanlar bitmedi. Ama aslanlar nesli tükenmeye başladı. Buradan da ne çıkıyor? Dünya güçlülerin değil, dünya zalimlerin değil. Dünya herkesin. Herkesin, herkes bu dünyadan istifade edecektir. Özellikle de mazlumlar ve masumların dünyası arkadaşlar. Netice buna gidiyor. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında. Bak bunları perde kabul ediyor. Nasıl kış mevsimi perdedir, deprem bir perdedir. Şimdi o gazlar, nükleer gazlar semavata çıkıyor. Atmosferi kirletiyor. Şimdi insan noktayı nazarından baktık mı olay çok tehlikeli. Allah caniminden baktık mı çabuk olay. Çabuk onlar istihalat makinesine tabi tutar, temizler. Ev onun. Mesken onun, sakinler de onun. Biz bu dünyaya çok ızdırap verdik, çok çile çektirdik. Hala taşıyor bizi. Eğer Allah insanlığa ömür vermişse, eğer Cenab-ı Hak insanlardan maddi ve manevi muradını tahakkuk ettirecekse hiç merak etmeyin. Kıyamete kadar bu dünyanın düzenini koruyacaktır, muhafaza edecektir. Bakın, bu idarecilerin eskiden zalimleri vardı. İnsanları katliamdan geçirirlerdi. İnsanları canavarlara yedirmekten zevk alırlardı. Arenalarda onları dövüştürürlerdi. Hayvandan aşağı affedin onlara muamele etti. Kölelik dönemlerini yaşadı bu insanlık. Esirlik dönemini yaşadı. Peki onların koltuklarında bugün kimler oturuyor? O zalimlerin bak gitti, nesilleri tükendi, dinozorlar gibi gittiler. Aslanlar gibi nesilleri tükendi. Bugün onların yerlerinde hürriyet-i demokrasilerle gelen, onların beğenmediği zavallı gariban insanlar geldi oturuyor. Onların bozmak istediği düzeni Cenab-ı Hak korudu. Zalime fırsat vermedi. Allah küfre fırsat verir. Küfür imtihan içindir. Zulme fırsat vermez. Zulmü devam ettirmez. Kim olursa olsun. Çünkü bu yani Japonya'daki mesele de bir zulümdür. O gazdan herkes nasibini alacak. Değil mi? İnanan inanmayan. Masumu zalimi neyse, alimi cahili, nebatatı hayvanatı. Allah bu zulme inşallah müsaade etmeyecek. O dünyamızı, evimizi muhafaza edecektir. Çünkü murat tahakkuk edecek. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşrinden mahsus kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Bazı liyakatler, bazı kabiliyetler vardır ki müspet tesirlere değil, menfi tesirlerle, yani menfi ibadetlerle gelişirler. Yani bazen diyelim şefkatin yapamadığını tekdir yapabilir, ikaz yapabilir. Taraf-ı ilahi ikazları da insanlık doktrinlerinden böyle oluyor. Güya umum inkılaplar ve külli tahavvüller birer manevi yağmurdur. Umum inkılaplar ne kadar farklı değişkenlikler olursa olsun ve külli tahavvüller bizim ihatamızın alamadığı, gücümüzün yetemediği. Cenab-ı Hak sistemleri değiştiriyor. Bakın Cenab-ı Hak dünyanın düzenini, dengesini değiştiriyor. Bizim buna gücün sadece seyrediyoruz. Bunda da büyük hikmetler, maslahatlar var. Sakın zahire bakıp abesle hükmetmeyin diyor üstadımız. Şimdi İslam aleminin durumu. Ciğerimiz yanıyor. Değil mi? Ecnebiler geliyorlar. Yani hürriyet nam hesabına, demokrasi nam hesabına bir şeyler yapıyorlar. Zahiren böyle. Ama bir de kader canibinden bakın. hakikat noktayı nazarından bakın. O insanlar istikbali noktayı nazarından bakın. İslam'ın, Müslümanların tevhidi noktayı nazarından bakın. Kader zulmetmez. İnsanlar zalim de olsa kader adildir. Cenab-ı Hak bazen de sebepleri bu anlamdaki insanlarla işte doldurup onları kullanıyor. Şimdi düşününüz. Sahabelerden sonra bu dine, bu dini mübin İslam'a Emeviler hizmet ettiler. Hilafet icra ettiler değil mi Emeviler? Onların sonu, muvazeneleri bozuldu, dengeleri bozuldu. Değil mi? Hat, hudut birbirine karıştı. Maksat-ı gaye zayıfladı. Kader bir zalim gönderdi onlara. Kim o zalim? Ebu Müslim. Bütün Emevi hanedanını perişan etti. Ömer İbni Abdülaziz hariç hepsinin kemiklerini çıkartıp yaktırdı. Bir tanesi elinden kaçtı Abdurrahman İspanya'ya. O da önüne su çıktığından dolayı takip etmedi. Gitti orada Endülüs Emevi Devleti'ni kurdu. Allah bir zalimle bir Emevi'yi bitirdi. Müsaade etmese kimin gücü yeterdi Emevilere? Son Abbasilere teslim etti bu nimeti. Onlar bir miktar adaletle geldiler, hizmet ettiler. Onların da sonu karıştı. Allah bir zalim de onlara gönderdi. O da kim? Hülago. O da Abbasileri. Kısadan anlatıyoruz yani genel manada. Sonra bu nimeti Cenab-ı Hak Selçuklulara, Osmanlılara nasip etti. Onların son ahvali karışınca sistemi değiştirdi. Ve zalim Allah'ın kılıncıdır. Allah onunla intikam alır. Ondan da intikam alır. Bak ölüm için Azrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Azrail Aleyhisselam'ın Meydan Laros'taki tarifine, resmine bakın korkarsınız. Ben baktım geçen gene ben aynı duruyor o resim. Bir o trafodaki kafalar var ya kuru kafa. Adamın yüzü öyle. Adam diyoruz artık melek diyemeyiz ona. Arkasında siyah bir pelerin elinde bir tırpan. Azrail diyor. Çünkü onlara öyle görünüyor. Ya bir melektir bu. En kutsal emanetimizi alıp değil mi? Allah'a tevdi etmek için vazifelenmiş bir melek. Bu mühim vazife için Cenab-ı Hak meleği kullanıyor. Onun bir suçu, onun bir mesuliyeti yok ki. Masumdur, mahfuzdur onlar. Hep ibadetle meşguldür. Zaten Cenab-ı Hakk'a da bu anlamda lisan-ı hikmetle şikayet etmiş. Ya Rab bu kabzere vazifesinde kulunların benden küsecekler. Onlar canlarını vermek istemeyecekler. Ben bir meleğim, bu vazifede onların benim aleyhimde olması beni üzer. Cenab-ı Hak sen merak etme, seninle kullarım arasına öyle musibetleri, belaları, hastalıkları koyacağım ki sana hiç temas etmeyecekler. Kanserden gitti, trafik kazası, artık başına tabela düşmüş giderken diyor vesaire. Kimse Hazreti Aleyhisselam'a selam verdiği yok. O da perde. Yani hastalıklar perde olduğu gibi deprem perde. Gücü böyledir, şöyledir. Çernobil'de perde. Japonya'daki o nükleer tesislerin patlaması da perde. İş yapan Allah'tır. Bak Azrail Aleyhisselam'a bile de temasımız yok. Kaç perde arkasında Cenab-ı Hak işi yapıyor. Ama o sebepleri koymasa insanlar sebepleri olan isyanları Allah'a yapacaklar. Gayretullah'a dokunacak. Allah kökten helak edecek bizi. Onda da hikmet var. Yani isyanlar absorbe ediliyor tabiri caizse. Bilimsel bir tabirle. Şimdi bunlar hep manevi, umum inkılaplar ve külli tabirler birer manevi yağmurdur. Şimdi bakın bizim ülkemizde, dikkat edin. Şimdi bizim ülkemizde ciddi imtihanlar yaşandı. Öyle değil mi arkadaşlar? 100 sene evvele gidin. Ha Bediüzzaman'ın hayatı işte üstadımız. 80 küsür senelik ömründe dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum diyor. Bütün ömrü muharebe meydanlarında memleket hapishanede mahkemelerde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı diyor. Yani bu milletin unsurlarına, bu milletin halkına hizmet etmiş, itaatli birer insan olarak yetiştirmiş, 1000 müdde umumi kadar, 1000 savcı kadar, bin emniyet amiri kadar bu memlekete hizmet etmemişsem Allah beni kahretsin diye de onlara ricada bulunuyor. Niçin benim önümü kesiyorsunuz? Bırakın bu gençliğin kurtulmasına, şu memleketin nizama sokulmasına, muti insanlar yetiştirilmesine sizle beraber de manen destek oluyorum diyor. Bırakmadılar. Bırakmadılar yani. Allah'ın lütuf olarak göndermiş, can simidi olarak göndermiş, mühim bir zata kuyruklu Kürt diye affedersiniz şey yaptılar yani. Takdirde bulundular. Türk veya Kürt. Hepsi Allah'ın kulu. Yani insanın milliyet farklılığı tahkire sebebiyet verebilir. Olabilir mi ya? Sebep olabilir mi? İşte üstadımıza bu anlamda bu özellikleri, bu vasıfları layık gördüler bunlar. O onlarla ilgilenmedi. İstikbalin nesliyle ilgilendi. Şimdi üstad hazretleri bakın böyle bir ağır imtihandan geçti. Onun emsalleri de aynı imtihandan geçti. Diğer cemaatlerin ileri gelenleri aynı sıkıntı. Fakat ne yaptık? Biz ağırbaşlılığımızı kaybetmedik. Devletle karşı karşıya gelmedik. Sabretmesini bildik. Bir vücudun hücre değiştirdiği gibi eğitimle meşgul olduk. Tebligattan başka bir şey elimize atmadık. Hapishaneleri aldılar, koydular. Okumamıza devam ettik. O hırsla, o öfkeyle sokaklara dökülmedik. Kan akıtmadık. Bakın çok önemli bunlar. Ülkeyi sıkıntıya sokup müşevveş hale getirip ecnebilerin iştahını kabardık, buralara sokmadık. Bak bizim Kahramanmaraşlarımız var. Harici düşman gibi zaman ne yapacağımızı biliriz. Şanlıurfa'mız var. Gaziantep'imiz var. İzmir'imiz var. Yani bu iman gücüyle bu millet maddi meseleyi el atsa yapacağını bilir. Ama fitne dahili olunca maddi mesele burada fayda temin etmiyor. Şu cemaat bir ormana gezmeye gitse, hariçten bir affedersin vahşi hayvan gelse çeker silahı vururuz. Harici düşmanla cihat böyledir. Hakkımız da var. Ama onun trilyonda bir ciğerimize girse, doktorlarımız burada, aynı silahla o düşmanı def edebilir miyiz? Vücudu götürürüz, mikroba da zarar veremeyiz. Orada hastaneye yatıp uzun süre tedaviden geçmek lazım. Dahili cihat ayrı, harici cihat ayrıdır. Bu şurada muazzez üstadımız onun emsalleri bir nesil meydana getirdi. Ve bu nesil çalıştı. Bakın Türkiye bugün İslam aleminin yıldızı, Avrupa ile entegre olmuş örnek bir ülke. Doğru mu? Bizim kültürümüz bu. Ve düzzaman gibi insana bu ülkeye verdiği, yani hazırladığı zemin bu. Bakın be düzzaman gibi düşünmeyen, alimleri olmayan İslam alemine, onunla da adam değiştiriyorlar. Ona da rejim değiştiriyorlar. Bakın hallerine. Kan gölü, ortalık perişan. Kimin kimi vurduğu, kimin haklı kimin haksız olduğu karışmış. Bir de bu taraftan yani bu usul gayrimüslimlerin ve ecnebilerin de onların topraklarına hakim olmalarına yani imkanlarına el koymalarına sebebiyet. Bunların da örneği bu işte. Bu da bir kültür, bu da bir anlayış, bu da bir yaklaşımdır. Siz mukayese edin arkadaşlar. Bizim geçirdiğimiz imtihanlara bakın, onlarınkine bakın. Bizimki daha dehşetli, daha ağır, faturası daha ciddi. Ama bizim davranışlarımıza bakın. Bir de onları mukayese edin. İşte bir alimin ölümü, alemin ölümüdür demişler. Bir alim, vasıflı bir insan bir ülkeye ne kazandırır? Bundan güzel örnek olamaz. Müspet hareket deyip muazzez üstadımız, hayatın ona kilitlemesi, böyle bir neslin meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Üstad başarmıştır. Bunlar manevi yavrum. Eğer biz bu anlamda sabretmeseydik, onlar gibi hareket edip yanlış yapanlara karşı fiziki bir muameleye girseydik veya Osmanlı'nın bir devamı gibi vaziyet arz etseydik bugün Suriye'den farkımız olur muydu? Irak'tan farkımız olur muydu? Hayır, onların da bir çeşit ayrı tipinde biz bir ülke olurduk. Peki ne olurdu halimiz? Bugün onları bekleyen şu mukadderat bizim başımıza yağardı Allah korusun. Ülkemizi muhafaza edemezdik. Avrupa ile entegre olamazdık ve bugün o bombalar bu ülkenin başına binerdi yani, yakardı. Haysiyet, şerefler, mal, servet alt üst olurdu. Allah bizi muhafaza etmiş. Bu büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet arkadaşlar. İşte manevi yağmur dediği bu. Umum inkılaplar,
Ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Zahiren üzdü, faturası ağır oldu. Sabır ve teenniyle Allah'ın bir hikmeti var deyip neticeye hazırlık yapma bizi ülke olarak kurtardı. Fakat insan hem zahirperest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Ali Bey köylülerinden örnek veririz. Yağmur yağmasını istemezler. Niye? Altyapıları yok. Şimdi gerçi düzelmiş. İstiyorlar yağmuru şimdi. Evleri, dükkanları su basacak. Mukadderdi, kaderleriydi. Şimdi yağmuru Cenab-ı Hak Ali Bey köylüler suyun altında kalacak diye vermesin mi? Bütün mahlukat yağmur bekliyor. Geçen bize ki bir çocuk dedi, abi oraya vermesin, buraya versin. Ya böyle akıllar da var. Yani Cenab-ı Hak tembelliğe prim versin haşa. He? Yatana destek mi olsun ya? Böyle Allah'a yakışır mı? Hak ismine, Hakim ismine. O cezasını çekecek abi. Evet. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Kendine eğer ağır gelir, faturası ciddiyse fakir fukaraya göre karın yağmaması, kışın gelmemesinden doğal gazını ödeyemiyor. Faturalar ağır. Cenab-ı Hak şimdi doğal gazla ısınanlara bakıp faturayı ödeyemeyecek, kışı vermezse yaz nasıl gelecek? Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise saniyin esmasına ait binlerdir. Biz depreme bizim açımızdan bakıyoruz. İnsanların tahavvül ve tagayyuratına zahiri cephe açısından bakıyoruz. Orta Doğu'ya şekil verme noktasında değil mi? Diplomasiye bakıyoruz. Allah'ın hesabı daha önemli. Kader nokta nazarından baksak herkesin boğulduğu, ızdıra çektiği konularda hikmeti araştıracağız. İbret ve fikret levhalarını okuyacağız Allah'ın izniyle. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları mızır manasız telakki ederler. Bir manası faydası yok diye düşünürüz. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. O dikenler olmasa güller nasıl nesillerini koruyacak? Her elin atan gülleri koparır. Zaten ömürleri az. O dikenler onu koruyor. Mesela atmaca kurşu. Serçelere musallat olması serçenin kabiliyetini geliştirir. Ama bizim zahiren hoşumuza gitmez, şefkatimize sığmaz. Nasıl alıp paralıyor değil mi? O aslanlar, o zavallı ceylanlar nasıl böyle helak ediyor? İnsanın ciğeri yanıyor ya. Allah'ın orada bir hesabı var. O da Allah'ın mahluku, o da Allah'ın mahluku. Onu ona parçalattırıyor. Biz şu kadar şefkatle inciniyoruz. Bunun yardımına koşan yok mu diyoruz Allah'ın? Cenab-ı Hakk'ın hikmetle, rahmetle, şefkati onun imdadına yetişmeyecek mi? Ona o çevikliği verecek. O da helal rızkının dışında zavallı cellanın yavrucunu parçaladığı için bir avcının tamına, tuzağına düşecek. Veya düşmezse ahirette ruhlar münasebetini, muadele sistemini Cenab-ı Hak uygulayacaktır. Onun için üstadımız öyle buyuruyor. Musibet şerri mahz olmadığından dolayı her musibet şer değildir. Bazen musibet hayrı da netice verir. Musibet şerri mahz olmadığından dolayı Cenab-ı Hak bazen saadetten felaket, bazen de felaketten saadet çıkarır diyor. 2-3 tane zalimin yanlış telakkiyle bütün masum insanlar yanar. Musibetse de mükafat ister diyor. Hatalı amirin sevabı taksim olacak. Oysa hiç hükmünde bu kadar günahkar insanların ortaya koyduğu bir sistemde birçok insanlar telef oluyorsa hangisinin sevabı bunlara kifayet etsin sevapsız insanlar? O zaman musibete girenlerin sevabın hazine-i gayb Allah verecektir. Allah indinde bu ağır imtihana maruz kalıp telef olmanın neticesi mertebe-i şehadet ve gaziliktir diyor. Evet. İnsanlardan bu hak alınmazsa kader devreye giriyor. Emniyet. Ben senin hakkını zayi etmeyeceğim. O zalim bile seni bu helakete itmişse. Halbuki serçe kuşunun istidadı o tasdit ile inkişaf eder. Mesela kar. Pek bari dane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o bari tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler, böyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez.
Kar da olacak, kış, yaz da olacak. Şimdi karın altında o güzellik meydana gelecektir. Altı terleyecek, sıcak olacak. Hararet açacak. Yani nasıl kar mahlukat için nimettir, bazı ağır imtihanlar da insanların inkişaf ve talih ve terakkisi için nimettir. Dedik iki tip kanun. Kimse bundan hariç olamaz. Peygamberler müstesna olmamış. Nerede biz müstesna olacağız? Bedir'de galibiyet, Uhud'da mağlubiyet. Buyur işte. Kainat onun için yaratılmış. Yanındaki sahabeler, Allah'ın sadık kulları ve dostları ya imtihanı tattırıyor Cenab-ı Hak. Aç kalmışlar, evsiz kalmışlar, ızdırap çekmişler. Bu kanun ilahidir. Peygamberler bunlara maruz kalmış aleyhisselam. Biz haydi haydi bu imtihanlardan geçeriz. Yusuf aleyhisselam, kardeşlerince atıldığı kuyuya sabretmeseydi nasıl Mısır'a aziz olacaktı? Misk, atların veya aktarın diyorlar. Çekici ve havanın arasında ezilmeden, başından bir yığın olay ve mesele geçmeden, padişahın tahtında ve tacında, yanağında kendini gösteremez. Padişahın yanağına çıkmanın, padişahın tacına gitmenin yolu, o koku yapanın havanıyla çekici arasında ezilmekten geçiyor. O kelebeklerin tırtırları vardır. Baharleyin görürsünüz. Ağaçların dallarında mide bulandıracak kadar şey, rahatsızlık verir. Tarif için söylüyorum. Büyük sanat ayrı bir konu. Zahiren. O manada o kadar sürünme olmasa kelebek olup semada uçamaz onlar. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Hem insan hodgamlık ve zahir perestliğiyle beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi olan şeyleri hılaf-ı edep zanneder. Bir de insan enteresan yani. Bana faydalı mı? Değer veriyor. Değilse itibar etmiyor. Sobasına dikkat ediyor. Güneşe dikkat etmiyor. Sobam sönerse ne olur? Ya güneş bir gün doğmazsa ne olur? Sobaya verilen itibar güneşe de verilmesi. Acaba ampulüm patlarsa yerine bir tane tedbiren yedeğini koyayım diyor. Doğru. Güneşin sigortası atarsa ne olacak abi? Kim bağlayacak onu? Kimin gücü yeter? Güneş mi daha önemli, ampul mü? Güneş daha önemli, cevap doğru. Ama ilgi alaka neye? Gücü ona yetiyor, onunla hayatı bağlı. Evet. Evinin rızkı için çalışıyor, gayret gösteriyor. Bazen de Allah korusun namazı feda ediyor. Abi, işte eve rızık getirmek de ibadet diyor. Sorduktu bazı insan öyle derler, çalışmak da ibadettir. Namazı feda et anlamına demiyor o. Fakat hava da bir rızıktır. İnsan yemek yemeden 40 gün yaşar, su içmek kaydıyla. Havasız kaç dakika yaşayabilir? Onun için hava rızkı için ne yapıyoruz abi? Ne kadar mesai sarf edip? Bak şimdi yani. Hava öyle bir nimet ki Allah mühimlerini kendi tasarrufu altına almış. Orada kimsenin insafına bırakmamış. Elmaları, ekmekleri neyse yani diğer gıdalar biraz tasnifata bağlı. Topraktan çıksa da değil mi? Onu yapan, eden neyse, bulup buluşturan veya tevziyat memuru noktayı nazarından bir taksimat var. Aynı taksimat havada da olsaydı şimdi, hava tüccarlar olsaydı abi. Nasıl olacaktı bu iş? Bu havayı kullanırken nasıl iktisatlı davranırdık biliyor musunuz? Ancak herkes işaretle konuşurdu. Niye? O kadar pahalı ki. Hava zayi etmeyecekti. Bak benzin iktisatla kullanıyor. Bir de gaz taktırıyor. Mazot tamam mı? Mazot diyor biraz. Şimdi hava da böyle parayla alınsaydı acaba kimin gücü hava almaya yeterdi? Aldı nasıl kullandı? Ne kadar iktisatlı davranırdı? Bir de Allah büyük nimetlerini böyle bir nevi perdesiz tasarruf altına alıyor ki biz mukayese imkanı bulalım diye. Elimizi, yüzümüzü, gözümüzü temizlemeyi bize bırakmış. Bazen de sınıfta kalıyoruz. Mühimlerde kendi temizliyor Cenab-ı Hak. Kalbin temizliği de bize bıraksaydı. Beynimizin temizliğini bize bıraksaydı. Beyin kalp sektesinden, beyin kanamasından her gün binlerce insan giden temizlerken abi götürdü kendini. Bunlar mukayese için. Şimdi bakın bir daha alalım buradan. Hem insan hodgamlık ve zahir perestliğiyle beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebi, sırf edepli olan
edep için yaratılmış, edep dolu olan meseleleri hilaf edep zannedebilir. Mesela alet-i tenasülü insan, insan nazarında bahsi hacale taverdir. İnsan avucunda bir yer olsa doktora gösteriyor. Ama mahrem yerinde bir yer olsa utanıyor. Hele bekleyelim, belki geçer diyor. Halbuki tıp açısından bir sanat. Fakat zahir noktaya nazarından ürküyor adam. Bakın şimdi. Şimdi zahiren diyelim ki Şafii mezhebinde iğnenin ucu kadar necese olsa, değil mi? Olmuyor değil mi namaz? Çok itina var. Öyle değil mi? İyi affedersin, adam namaza dururken bağırsaklarında 3-4 kilo malzeme var. Bak onun namaza zararı yok. Bak dikkat edin şimdi bak. Bak bir cihetten edep, bir cihetten de bir edebane bir hal. İnsanın iradesinin dışında olan meseleler, sanata bakan meseleler, fıtrata bakan meseleler bizim zahiri görüntümüzle doğru orantılı değildir. Şimdi insanın bak hastalığını test etmek için doktorlarımız var. Değil mi? İşte kan tahlili, bilmem ne tahlili diyorlar. Bizim rahatsız olduğumuz, necis diye kabul ettiğimiz, ismini bahsettiğim, affedersin diye tabir kullandığım mesela onlar için sanattır. Tıp onun üzerinde dönüyor. O olmasına insana teşhisi koyacaklar. Yani bir cihetten bakıldığı zaman bizim canipten, diyelim ki edep noktayı nazarında arızalı bile olsa, sanat noktasında Allah onu yaratıyor. Orada tecelli eden Esma-i İlahiye var. Tıp açısından bir sanattır. O cihette baktık mı olay çok farklı görünüyor. Aynen bunun gibi. Depreme avam nazarıyla baktık mı? Yıkılan giden nazarıyla baktık mı? İtikat noktayı nazarından sakat bir yaklaşımla yaklaştık mı çok tehlikeli. Huzur yok, saadet yok, ızdırap ve çile var. Kader noktayı nazarından, sanat noktayı nazarından, istikbal cihetiyle, bakın terbiye cihetiyle, ibret cihetiyle baktığımızda müthiş olaylar var. Onu bakan bilir. Üstad deprem bir cihette yıkıyor ama bir cihette de dünya teneffüs ediyor. İçindeki dahili gazlar nefes alıyor. Dağlar, yanardarları çek. Yanardarlar dünyanın burun delikleri gibidir. Dünya patlayacak. O teneffüs edecek. Sen niye binayı götürüp yanardağın dibine yapıyorsun şehirleşmeyi veya şehri oraya koyuyorsun ki? Cenab-ı Hak kopya veriyor. Yaratılışa bakın. Dünyanın en sağlam yerleri dağların zirveleridir. En mahsurlu yerler ise denizin sahilleridir. Allah oraya doğru yükseltmiş. Denizin sahiline gökdelenler yaptık. Dağların üstlerine ne yaptılar? Kulübeler koyduk. Ters yaptık bu işi. Kulübeleri şeye koyacaktık. Sahile, oralara gökdelenler yapacaktık. Yani fıtrata da ters muamele ettik yani. Şimdi o döndü bizden. Rövanşı mı diyorsunuz? Rövanşını alıyor, evet. Çok yıprattık bu dünyayı. Çok eskittik yani. Acımasız davrandık. Hala da devam ediyoruz. Şimdi Japonya biraz da gururlandı. Depreme meydan okuyan ülke. Evet, toprağı demir yener. Demirin gücü toprağın gücünden üstündür. Demiri sanayi kurdular. Güçlü depremlere karşı ne yaptılar? Ülkelerini korudular. Bizi yıkan depremler onlara oyuncak gibi geldi. Ha, suyun gücü hesap edilmedi. Su topraktan daha güçlüdür. Bir şey maddeden uzaklaştığı nispette hem gücü artar hem kaplama alanı genişler. Ha, suyu hesap etmediler. Demir suya dayanamaz. Toprağa dayanabilir. Suya tedbir aldılar. Havayı Cenab-ı Hak bela olarak verse ne yapacağız? Havayı da kullanır. Bazı kavimler dağların içini oymuşlar. Taştan dağların içini. Orada şehirler yapmışlar. Depreme karşı tedbir olsun diye. Allah sesi kullanmış. Sesle helak etmiş. Bakın dikkat ederseniz Cenab-ı Hak dünyayı iki defa yarattı tabiri caizse. Bir ilk yaratılış, iki Nuh Aleyhisselam döneminde tekrar değil mi? Revize etti. Nuh Aleyhisselam'da bütün dünya bir nevi yeniden başlatıldı. Değil mi? Neyle yıktı abi? Su. Bak depremi kullanmadı. Deprem daha hususi özel terbiye içindir. Terbiye daha geniş şumullü oldu mu? Musibet daha geniş geldi mi? Suyu kullanıyor. Daha şiddetli oldu. Kıyamette havayı kullanacak. Yani üfürecek sura. İsrafil Aleyhisselam.
sudan da öte o tesir yapacak. Yağı ayranı birbirinden ayrılacak bu dünyanın. Yağı ayranı. O yıkım başka yıkıma benzemeyecek. Ondan sonra cennette cehennem maddeleriyle ayrı ayrı tarafa çekileceğinden dolayı iki zıt birbirini görmeyecek. Her iki tarafta ebediyet kesmedecek. Bunun için alemin bütün dengeleri kıyamette sarsılacak. Az kaldı bitiyor dersiniz. Fakat şu perde-i hacalet insana bakan yüzdedir. Yoksa hılkata, sanata, tıbba ya veya gayat-ı fıtrata, yaratılış gayelerine bakan noktayı nazarda bir terslik söz konusu olamaz. Değil mi? Edep dışı bir şey söylenemez. Bu yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakış aynı edeptir. Hacalet, utanma ona hiç tesir etmez. İşte menba-ı edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanatlar ve hılkatına bakan güzel yüzler vardır ki saniyine bakar ve çok güzel perdeler vardır ki hikmetleri saklar ve çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Bir daha okuyalım. Son. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında. Zahiren çirkin olabilir. Zahire bakıp aldanmayalım. Gayet güzel ve hikmetli sanat ve hılkatına bakan güzel yüzler vardır ki bekleyen bir su bulanır. Kokar, kuduret peyda eder, mikrop yuvası olur değil mi? Kimse onun yanına yaklaşamaz. O bizim beğenmediğimiz kokan suyu uzmanlara verin, biyoloji hocalarına. Oradan bir damla alsınlar, içindeki mahlukatı seyredip adamın da imtihana giriyor. Doçentlik tezini oradan alıyor. Profesör öyle oluyor. Bakın şimdi. Onun için bir sanat, onun için bir kitabet, onun için ibret levhası. Şimdi avamın bakışı mı, havasının bakışı mı? İşte olay ve hadiselere zahiren baktık mı avami bir bakıştır. Kadere de üstad öyle diyor. Kaderin diyor cahi istimali var. Manen terakki etmeyen avam arasında diyor. Manen terakki etmeyen avam kaderi mazi ve mesaipte, mazideki olayları, musibetlere karşı kullanır. Ta ki yeisin ve hüznün ilacı olsun. O yeis ve hüznü, hüznün şeye içine girmiş, girdabı içine girmiş. Ondan kurtulmak için kaderi mecburen avam öyle kullanacak. Havas öyle kullanamaz. Havas farklı bakar. Şimdi terhisat memurları diye bir acemi nefere rast gelir. Öyle diyor değil mi? Beşinci notada. Silahını, mihri, malını verdir. O vermek istemez. Vermek istemeyen acemi nefer. Usta nefer ne yapar? Hay hay al teslim al. Al teslimini, şeyini, emanetini götürdür. Hiç mücadele etmez. Farklılık var. Biz acemi neferiz. Acemi neferin icabını yapacağız. Acemi nefer usta gibi davrandım, usta nefer gibi ayağı birbirine dolaşır. Hastaneye gideceğiz. Doktora müracaat. Acemi nefer ilaç kullanacağız. Üstad bazı şeyleri farklı düşünmüş. O usta neferdir. Biz de kalkıp da acemi boyumuzdan, halimizden, ahvalimizden ustayı taklit etmeye kalktık mı tenkit de alırız. Adetullah kanunlarına muhalefet ederiz. Din de bizi reddeder, fen de bizi reddeder abi. Herkes boyunun ölçüsünü bilmeli burada. Demek ki bazı yüzler vardır ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hılkatına bakan yüzler vardır ki saniyine bakar ustasına ve çok güzel perdeler vardır ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Japonya'nın durumu, küresel olaylar, İslam hali var. Aynı buraya giriyor. Zahiren karışıktır, çirkindir ama Allah'ın adaletullahı cereyan ediyordur. Hikmetli neticeler olacaktır. Bunda müsterih olalım, neticeyi seyredelim inşallah. Biz bize düşeni yapalım. Duamızı yapacağız. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber edelim. Mazlumların imdadına koşalım. Diplomasi işlesin. Bizim yani yapabileceğimiz millet olarak neyse zaten o yapılmaya çalışılıyor. Fakat onun dışında gayretullah'a dokunacak tarzda isyanlar Allah'ın hikmetini tenkit edecek noktada fikir ve kanaatler bizi mahsurlu noktalara götürür. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Ülkemizi de bu gibi sıkıntılı belalardan korusun. İslam alemi bu zarafı çileden de muhafaza etsin, kurtarsın. İnsanlık alemiyle beraber huzur ve sükunla Cenab-ı Hak yaşamayı bize ve tüm dünya insanlarına nasip eylesin.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.